Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu videoda sizlerle beraber İtopya'da toplamış olduğumuz DHFox'u inceleyeceğiz, incelememize geçelim.
Bu sistemdeki hedefimiz AAA oyunları istediğimiz grafik ayarlarıyla Full HD'de en az 100 FPS civarlarında, rekabetçi oyunlarda rahatlıkla Full HD 144-240 FPS'de, oyununa göre 2K'da da verim alabilecek güçte bir sistem toplamak oldu. Temel olarak i3, 13100F ve RTX 3060 Ti'den oluşan bir sistem, şu anda diğer donanım bileşenlerini de görüyorsunuz zaten. Sistemi konfigüratör üzerinden istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ben günümüz için maksimum oyun performansı adına bütçeyi ekran kartına yatırdım mesela. O yüzden siz ekstra bütçeyle işlemciyi yükseltebilirsiniz gibi gibi. İstanbul Acıbadem, Airport, Beylikdüzü veyahut Ankara Söğütözü mağazasına gidip görüp deneyerek de ekipman ve donanım satın alabiliyorsunuz. Kasa, Vento VG20A. Mid Tower olarak geçmesine rağmen kompakt Mid Tower, yani daha minyon boyutlarda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de uzunluk anlamında da öyle. Plastik yoğunluğu yüksek ama temperli camlı, fiyat performans odaklı bir kasa. Temperli camın güzelliği şu, plexi malzeme gibi öyle kolay kolay çizilmez. Önünde 3 tane, arkasında 1 tane, toplam 4 tane 12 santim ARGB fanla geliyor. Kasanın üstünde bunların aydınlatmalarını açıp kapatabileceğiniz bir tane buton da var. Işık şiddetleri ve homojenlikleri segmentine göre gayet güzel.
Üzerinde mıknatıslı bir toz filtresi var. Kolay bir şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Aynı zamanda power supply'da da toz filtresi bulunmakta. Power supply dışarıdan güzel gözüksün diye böyle pencereden baktığınızda bir açıklık yapmışlar. Oradan power supply'ı görüyorsunuz. Güzel. Üzerinde 3 tane port bulunmakta. Sonrasında önüne geliyorsunuz. Gayet havadar, bol bol ızgarlı. Kenarlarında da var. Şimdi önündeki belki biraz böyle toz tutar ama kenarlarındaki tamamen açık. Hani buradan toz girmesi kolay bir yapı oluşmuş. Lakin hani fiyat performansı olarak değerlendirdiğimizde, hele ki şöyle bir özelliği var. Dikey ekran kartı takabiliyorsunuz mesela bu kasaya. Fiyat segmentinde herhangi bir rakibinde gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla bu kasada her şey kullanıcı lehine düşünülmüş gibi hissiyat geçiriyor size.
Anakart Gigabyte H610M HDDR4 olarak geçiyor. Giriş segmenti 6+1+1 toplam 8 fazlı. PCI Express 4.0 desteği var. Kullanacağımız işlemciyi kaldıracak güçte. İşlemci için yeterli bir ev sahibi diyebiliriz, fazlası değil. Arkada 4 tane USB 2.0, 2 tane USB 3.2 tip A portu. Kasanın üzerinde de 2 tane 2.0, 1 tane 3.2 portu var. 9 port bir oyuncu için yeterli gelir diye düşünüyorum ben. İşlemci Intel 13. nesil Core i3 13100F 4 performans çekirdekli ve 8 izlekli. 13. nesil işlemciler hibrit işlemciler olarak biliniyorlar ama bu öyle değil. Turbo ile çekirdek başına 4.5 GHz görüyor ama oyundayken tüm çekirdekler mesela 4.3 GHz sularında çalışıyor.
Kıyaslamak gerekirse Intel'in en popüler işlemcilerinden bir tanesi 12. nesil i5 12400F 13100F ile yan yana koyunca aslında arada yarı yarıya çoklu çekirdekte fark oluşuyor. Çok ciddi bir fark. Peki oyunlara aynı şekilde yansıyor mu? Hayır. %9 ila %14 arasında hani i5 12400F ileride seyrediyor ama fiyat anlamında, fiyat babında %30 daha fazlasını ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla 13100F aslında mantıksız bir işlemci değil bugünün şartları itibarıyla. Hem ekran kartı güncellemek istediğinizde 13100F'yi mutlaka yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü ucu ucuna dengelenmiş bir sistem var arkadaşlar burada. Sonuçta bir bütçenin içerisinde sığdırmaya çalışıyoruz bir şeyleri. Dolayısıyla işlemciyi de güncellemek zorunda kalacaksınız ama unutulan şeylerden bir tanesi de şu. Zaten Intel her 2 senede bir soket değiştiriyor. Siz isteseniz de istemeseniz de işlemciyi değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz.
Corsair Vengeance DPX 2x8 GB 3200 MHz GL16 DDR4 RAM kitini kullandık. RGB'si yok, düşük profilli, soğutucu plakalı, SK Hynix lentleri kullanıyor. Corsair G-Skill uyumluluk için özellikle tercih ettiğim markalar. SSD ise Western Digital Green serisi SN350 480 GB kapasiteli olanı 3. jenerasyon bir NVMe SSD. 2500 MB bölü saniye civarı okuma ve 1800 MB bölü saniye civarı yazma hızına sahip 100 TB yazım ömrüyle geliyor. Geçince bozulacak diye bir şey yok arkadaşlar. Garanti edilen kısmı bu. Özetle giriş segmenti bir NVMe SSD. Ekran kartı. Gigabyte Eagle OC D6X RTX 3060 Ti. Aynı kartın 2 fanlısı da var ama bu 3 fanlısı daha büyük soğutucu bloklu olanı. Windforce 3X adlı fanlar 8 santimlik fanlar. Ortadaki türbülansı azaltmak için diğerlerinin tersine içine dönüyor. Arka plakanın bir kısmı da ekstra havalandırma için açık bırakılmış. Genel olarak tam 220 watt çekip 73 derece civarında çalışabiliyor.
8 GB RAM ile beraber geliyor. Peki AMD tarafındaki rakibi kim diye soracak olursanız RX 6700X'de fiyatları birbirlerine çok yakın ama arada şöyle farklar oluşabiliyor. İşte Nvidia tarafında mesela Shadowplay. Shadowplay çok az kaynak harcayarak oldukça iyi bitrate'de kayıtlar almanızı sağlıyor. Aynı zamanda DLSS tarafı arkadaşlar FSR'dan çok daha fazla kare saniye elde etmenizi sağlıyor. Tabii ki destekli oyunlarda FSR'ın destek konusundaki aşmış durumuna erişmesi mümkün değil DLSS'in. Ama DLSS'de desteklendiği oyunlarda avantaj sağlıyor. Çok daha fazla kare saniye elde etmenize vesile oluyor. Şimdi şunları unutmamak gerekiyor dediğim şeyler, yazılım tarafında Nvidia'nın kesinlikle avantajı var ama AMD tarafında da saf performans avantajı var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Tüm sisteme FSP Hyper 80 Plus Pro 650 Watt'lık power supply güç veriyor. 80 Plus bronz sertifikalı, 12 santimlik bir fanı var. Yüke göre devirleniyor. Ne fan gürültüsü ne bobin zırıltısı hiçbir şey duymadım. Gayet sessiz ve sorunsuz çalışıyor. Testleri yaparken Windows 11 kullandım. Güncellemeleri tamdı. RAM için XMP açık. Siz de mutlaka kontrol edin. Skorlarda pratikte fark oluşturuyor. Test tarihi itibarıyla BIOS güncel. Ekran kartı sürücüsü 536.23 sürümüyle güncellendi ve şimdi Full HD 2K ve 4K'daki performansını tablolarla görelim. How's your arm? A little stiff, but okay. How's your back? Fine. Winning the fight. There. His mind is weak.
Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when...
DHFox'un oyun performansını biliyorsunuz arkadaşlar. Tablolarla beraber gösterdik. Tekrar dönüp bir hafızayı tazeleyebilirsiniz. Burada benim vurgulamak istediğim şey şu. En yüksek grafik ayarlarında yapıyoruz bu oyun testlerini arkadaşlar ve 3 defa tekrarlayıp ortalama değerleri sizlere aktarıyoruz. En doğru sonuçları gösterebilmek, sunabilmek için. Şimdi eski AAA oyunlara geliyorsunuz. Shadow of Tomb Raider gibi mesela 151 kare saniye alıyorsunuz Full HD'de. Shadow of War'da 167 kare saniye alıyorsunuz. Baştan söyleyeyim bu kasayı arkadaşlar Full HD 280 Hz'lik veyahut 2K 165 Hz'lik bir monitörle kombinleyebilirsiniz. Ne tür oyunlar oynadığınıza bağlı olarak. Mesela rekabetçi oynuyorsanız daha çok 2K monitörle kombinleyebilirsiniz. Rahatlıkla istediğiniz doruculuğu yakalarsınız. Ama ben daha çok AAA oyunlar oynuyorum diyorsanız Full HD 144, 140, 165, 180 bu tür panellere bakabilirsiniz açıkçası. İşte Shadow of War'da, Shadow of Tomb Raider'da istediğimiz performansı alıyoruz. Division 2'de mesela 141 kare saniye. Tam 144'ü doyurmaya yakın ki ben oynuyorum hala Division 2'yi. Metro Exodus'a geliyorsunuz. Bu oldukça ağır bir oyun arkadaşlar. 99 kare saniye alıyorsunuz. Evet. 100 kare saniyeyi hedeflemiştik zaten. Burada bunu yakalayabiliyorsunuz. Bu nispeten güncel ama ağır AAA oyunlardan sonuçta. Sonrasında PUBG'ye bakıyorsunuz. 210 kare saniye alabilmeniz mümkün arkadaşlar. Yani Full HD 180'lik doyurulur. 240'lık için bir tık ayar düşünmeniz icap eder. Forza Horizon 5'e bakıyorsunuz. Nispeten güncel oyunlardan 115 kare saniye alıyorsunuz. 2K'ya geldiğimizde 100 kare saniye alıyorsunuz. Evet, burada işlemcinin dar boğazı bazı oyunlarda biraz kendini belli ediyor. Red Dead Redemption 2'de mesela 78 kare saniye alıyorsunuz. 2K'da 60. Yine bir takım dar boğaz durumları söz konusu. 4K'da 36 ama diyorsunuz ki ya ben DLSS var. DLSS performansı açayım. 70 kare saniye elde ediyorsunuz arkadaşlar. 2 katına katlıyor kare saniyeyi. Bazı oyunlarda böyle etkiliyor. Özellikle de Cyberpunk 2077'de 95 kare saniye alıyorsunuz. Full HD'de aslında yine güzel. Bir tık ayar düşürseniz Full HD yüksek tazeleme hızlı bir monitörde keyif alırsınız bayağı. Bu şekilde de keyifli de. Hani tam monitörü doyurma anlamında. 2K'da 60 kare saniye alıyorsunuz ve 4K'da 29 kare saniye oluyor. Çok normal. Bu bütçedeki bir kasa için çok normal. Ama DLSS performansı açıyorsunuz. 29'dan 53'e yükseliyor. Neredeyse akıcılık sınırına geliyor. Ki gerçekten DLSS'in bonusu avantajı burada çok tatlı hale dönüşüyor. Her oyunda değil mesela. Forza Horizon'da açıyorsunuz çok fark etmiyor. Metro Exodus'ta açıyorsunuz çok fark etmiyor. Ama bazı böyle oyunlarda inanılmaz katkısı var arkadaşlar. Call of Duty Warzone'a geldiğimizde ise 107 kare saniye elde ediyorsunuz. Full HD'de 2K'da 82. Aslında skorlar birbirlerine oldukça yakın. Her iki 4K'da 69 kare saniye elde ediyorsunuz ve işlemcinin darboğazı bu oyunda özellikle kendini belli ediyor. DHFox'un performansı bence bütçesine göre oldukça doyurucu arkadaşlar ve 2K'da rekabetçi oyunlar oynayacaksanız mesela işte Rainbow Six Siege 2K'da 274 kare saniye elde ediyorsunuz. Bu tür rekabetçi oyunlar oynayacaksanız 2K monitörle kombineyin. Birazcık daha ağır oyunlar oynayacağım ben ama yüksek kare saniyede diyorsanız Full HD monitörler tercih edilebilir. Bu kasanın bütçesiyle daha uyumlu bir kombin oluşturulabilir.
Stabilite ve termal performans. 3D Mark Time Spy skorunu görüyorsunuz. Sistem araştırması ve kıyaslaması yaparken en güvenilir skor budur arkadaşlar. Mutlaka bunu kullanın. 3D Mark stres testini ise %99.6 ile geçti. Gerçek dünyada anlamı şu: sabahtan akşama kadar oyun oynasanız dahi alacağınız performans %99.6 oranında aynı kalacak. AIDA ile CPU ve GPU'yu tam yük altına sokunca i3 13100 ve 4.3 GHz'de yani hız düşmeden 80-90 derecede çalıştı. Firmark ile GPU'yu tam yük altına sokunca 73 derecede hız kesmeden çalıştı. Grafik pürüzsüz, tabiri caizse anlık drop yok. Peki darboğaz var mı? Bazı oyunlarda evet oluyor. Mesela Cyberpunk 2077'de işlemci kullanımı %90'ları bulunca GPU kullanımı %80'lere düşebiliyor. Lakin aynı şekilde Forza Horizon 5'te işlemci %90'lardayken GPU %95 civarlarında seyrediyor. Overwatch 2'de 300 FPS civarlarındayken CPU kullanımı %60 sularında, GPU kullanımı %70'lere kadar inip gelebiliyor. Özetle CPU ve GPU kurulumu bu halde Full HD'de ucu ucuna kurtarıyor. 2K tarafında ise sorun olmuyor.
Ve videonun sonuna geldiğimizde Ütopya'da toplamış olduğumuz DHFox. Arkadaşlar açıklama kısmında bir linki olacak. Güncel fiyatını görebilir. Oradan satın alabilirsiniz. Bir yatırım tavsiyesi değildir ama şunu belirtmek lazım. Stoklarla sınırlı. Biz markalarla sürekli iletişim halindeyiz. En uygun fiyatları yakalamaya çalışıyoruz ama stoklarla sınırlı oluyor maalesef. Onu sürekli, o indirimi sürekli devam ettiremiyorlar. Onların da kendince sebepleri var. Ama biz yani peşlerine düşüyoruz bize uygun fiyat verin diye. Skorlarını, performansını, oyundaki başarımını sizlere gösterdim. Sizler de mutlaka arkadaşlar karşılaştırın bir tüketici olarak. Bu performansı en uygun fiyatla nerede buluyorsanız oradan alın. Sadece bu kasa için söylemiyorum. Tüketici olarak hakkınızı kullanın, araştırmanızı yapın. Hele ki günümüz ekonomisinde hani ben üzerine çok yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar ama bugün bir şeyleri aldığınızda yarından daha karlı olabiliyorsunuz. O yüzden performansı DHFox'un hani kafanıza yattıysa geç kalmamakta fayda var. Stoklar tükenince ben de mesela seneler önce bir Ütopya kasası için, DH Dragon için mesela hep söylerim. Çok üzülmüşümdür. Sizlerin üzülmenizi istemem. O yüzden performansı kafanıza yattıysa satın almakta fayda var. Stoklar tükeniyor. Sonra tekrar tekrar ben DH Dragon anısını pişirip karşınıza çıkarıyorum. Böyle bir durum söz konusu. Evet, videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kasayla alakalı bir sorunuz varsa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilir. İstediğinizi sorabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.